Ayrım 7, sayfa 111. Savcı tarafsız olamaz. AKP'li bir bayan milletvekilinin eşi olan Mümtazer Türköne, 25 Mayıs 2008 tarihli Zaman Gazetesi'ne yayımlanan "Yargıç laikliği koruyabilir mi?" başlıklı yazısında her zaman yaptığı gibi benim düşüncelerimi de gerçeğe aykırı bir biçimde yansıtarak şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Yargı mutlak anlamda tarafsız olmak zorundadır." demişti. Eski başsavcı Vural Savaş ise bu hükmün Türkiye Cumhuriyeti hakimi için geçerli olmadığını ve yargıçların "ben laik cumhuriyet konusunda tarafsızım" diyemeyeceğini söylemişti. Ben söz konusu konuşmamı 10 Kasım 1999 günü yılın Atatürkçüsü ödülünü alırken yaptım ve aynen şöyle dedim. Gerici güçlerin safında ve onlarla omuz omuza savaş veren kişilere dünyanın hiçbir yerinde aydın denmez. Ülkemizin gerçek aydınları, çağdaş bir demokratik yaşamın gerçek savunucuları Atatürkçülerdir. Tarafsız değilim diye eleştiriliyorum. İrtica ve bölücü eylemler devam ederken tarafsız davranacak bir başsavcı isteniyor. Bu önerileri şiddetle reddediyorum. Ben tarafım, laik ve demokratik cumhuriyetimizi savunan güçlerin safındayım ve öyle kalacağım. Anayasa ve yasalarımızın bana yüklediği görevler de böyle davranmamı gerektirmektedir. Başka türlü davranan savcı görevini yapmıyor ve hatta ona ihanet ediyor demektir. 9 Ekim 1925 günü Cumhuriyet savcılarına seslenirken Büyük Atatürk, "Devrime karşı koyan muhalefetin özgürlükten ve yasalardan yararlanmaya hakkı yoktur. Bireyin değil, bireylerin tamamını ifade eden toplumun ve devletin yararı her düşünce ve kaygıdan önce gelmelidir. Sınırsız bireysel özgürlük ve kişisel çıkar peşinde olanlar, kendi emellerini, çıkarlarını, ulusun yüksek çıkarları ve özgürlüğünden üstün tutanlardır. Sınırsız kişisel özgürlükler, kişisel çıkarlar, uygar ve düzenli toplumları, devletleri yıkarak anarşiyi ve çoğunlukla da zorbalığı yaratır. Anarşi ve zorbalık doğrunun yanlışa, zayıfın güçlüye yenilmesi sonucunu doğurur. Savcılık karar değil, dava makamıdır. Yargılama sırasında ve duruşmada savcılarımız kendilerini herhangi bir davanın taraflarından sayarak ısrarla açıklamaları ve görüşlerinin kabul edilmesi ve desteklenmesini sağlamak için tüm tarihsel ve yasal araçlardan yararlanmayı ihmal etmemeleri gerekir. Kamu hukuku adına ortaya koyduğu bir talebin desteklenmesini sağlayamamanın bir cumhuriyet savcısı için övünülecek bir konu olamayacağını hatırlatmak isterim diyor. O büyük insanın özlemini duyduğu cumhuriyet savcılarından biri olabilmişsem, sizin gibi vatansever vatandaşlarımızın takdirini kazanabilmişsem ne mutlu bana. Görüldüğü gibi tarafsızlık konusunda hakimlere hedef alan tek bir kelime dahi kullanmış değilim ve başka bir konuşmamda da kullanmadım. Lozan'da doktora yaptıktan sonra Atatürk tarafından hukuk reformu yapmakla görevlendirilen Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, savcılar için cumhuriyet savcısı unvanının isim babasıdır. Atatürk'ün huzurunda yapılan bir tartışma sırasında şu soru ortaya atılır. Cumhuriyet Başbakanı, Cumhuriyet Bakanı, Cumhuriyet Müsteşarı, Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet Büyükelçisi olmuyor da neden Cumhuriyet Savcısı, savcılara neden bu imtiyaz, ayrıcalık tanınıyor? Atatürk Bozkurt'a "ne diyorsun?" diye sorar. Bozkurt'un cevabı çok net olur. Çünkü öyle zaman olur ki Cumhuriyeti korumak için Başbakan'dan, Bakan'dan, Müsteşar'dan, Vali'den, Büyükelçi'den bile hesap sormak gerekebilir. İşte o cumhuriyet savcısıdır. Atatürk gülümseyerek hoşnut kaldığını belli eder ve "devam et Bozkurt" der. Güneri Civaoğlu, Kafasına Kafasına, Milliyet Gazetesi 25 Mayıs 2008. Bu konuda benim gerçek düşüncem budur Sayın Mümtazer Türköne. Vural Savaş'ın görüşlerinin aksini kanıtlamak kolay değildir. Tüm camianızın yaptığı gibi havlu atıp kaçak güreşmeyin. Cevap bekliyorum. Yargıyı yıldırma operasyonları devam edecek. Senato başkanlığımızı da yapan önceki Dışişleri Bakanlarımızdan İhsan Sabri Çağla Yengil, 18 Mayıs 1976 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Senato kürsüsünden şunları söylüyordu. Tek tip silaha bağlanmakla hata yaptığımızı yeni anlıyoruz. Ancak SİHA'dan çekindikleri için hatalarını düzeltmeye kalkışamadıklarını şu tarihi cümlelerle açıklamıştı. SİHA bunu engeller, organik bağlarıyla yapar, elinde imkanı var adamın, girmiş benim içime. 17 Mayıs 2006 günü yapılan ve 2. daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümüyle sonuçlanan Danıştay saldırısı, laik düzenimizi korumaya çalışan hakimlerimizi korkutma ve yıldırma operasyonuydu aslında. Bu yılın Nisan ayı başında CIA'ya yakınlığı ve ABD dış politikalarına yön veren kişilerden olduğu bilinen iki önemli yazar Newsweek dergisine yazdıkları yazıda, ABD kapatma davasının sonucunu kenarda oturup bekleyemez. Bu davanın ABD'nin çıkarlarını etkileme olasılığı da yüksek. Bu nedenle ABD ciddi bir müdahalede bulunmalı. bunu özel olarak da yapabilir, açık olarak da diye yazınca, etkili bazı kişileri satın almaya çalışmaktan, adam öldürmeye kadar varabilecek çok etkili operasyonlar beklentisi içine girdiğim bir sırada, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün yasalarımıza aykırı biçimde izlenmesi olayı gündeme bomba gibi düştü. 17 Mayıs 2008 gecesi Digitürk'ün 55 no'lu kanalında yayın hayatına devam eden TVNet'te Yeni Şafak gazetesi yazarı Fikri Akyüz, o ana kadar hiçbir televizyonda görmediğim ve belli mesajları vermek için özenle seçildiği, her sözü ve mimiğinden belli olan bir kişiyle sözle söyleşi yapıyor. Bu kişi hamama giren terler. Osman Paksüt ve arkadaşları Anayasa Mahkemesi üyesi olmuşlar ve Türkiye'nin kaderini etkileyecek kararları verme aşamasındalar. Elbette izlenecekler, dinlenecekler. Başlarına gelebilecek daha da kötü şeylere hazırlıklı olmalıdırlar. Yolundaki üstü örtülü tehditlerini en az 4 defa ısrarla tekrarladı. Emin Pazarcı 1980 öncesi yaşanan Kahramanmaraş olaylarında yabancı parmağı olduğuna ilişkin 25 Eylül 1990 tarihli Zaman Gazetesi'nde de yayımlanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın önemli bir bilgisini tam zamanda yeniden gündeme taşıdı. Bugün gazetesi 7 Mayıs 2008. Burhan Özfatura Zürih Hilton Otel'de kahvaltı ediyordu. Yanına Türkçesi pek de fena olmayan biri geldi. Kendisinin Amerikalı bir mimar olduğunu söyledikten sonra anlatmaya başladı. Ben 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'de barış gönüllüsüydüm. Açık söylüyorum, casusluk. Sizin mezhep ve kan gütme davalarınızı çok iyi etüt ettik ve o civarın haritasını çıkarttık. Millet de bizi oraya gitmiş, çocuklarına dil öğreten birileri sanıyordu. Misafirperverlik yaptılar, yemeyip yedirdiler. Ama biz vazifemiz icabı aileler arasına girip unutulmuş düşmanlıkları, kan davasını ve mezhep ayrılıklarını körüklüyorduk. Amerikalı barış gönüllüsü anlattıkça Özfatura'nın şaşkınlığı daha da artıyordu. Biz Ahmet Ağa'ya gidiyorduk ve yahu şu Mehmet Ağa'nın dedeleri ne hain imiş, koç gibi dedene kıymışlar deyip eski yarayı kaşıyor ve kanatıyorduk. Sonra Mehmet Ağa'ya gidiyor, şu aile size az kalleşik etmedi diyorduk. Eski ateşi körüklüyorduk. Huzuru bozduk, olayları böyle başlattık. Bölgede pek çok kadın ve çocuğun ölümüne sebep olduklarını söyleyen Amerikalı ardından ekledi. Daha sonra yaptığımız işin korkunç ve iğrençliğinden vicdan azabı duydum ve ülkemi terk ettim. İsviçre'ye yerleştim. Evlenemiyorum, evlenirsem çocuğum olacak. Halbuki ben yüzlerce masum çocuğun öldürülmesine sebep oldum. Bu yaptığım benim çocuğumun da başına gelebilir endişesiyle evlenemiyorum. Zaten yakında yapılacak anayasa değişiklikleriyle yargı tamamen AKP'nin güdümüne sokularak, kuvvetler ayrılığına son verilip, ülkemiz bir hukuk devleti olmaktan çıkarılarak, aydınlarımızın kan ağladığı, medyanın iyice susturulduğu, üniversitelerimizin tamamen tarikatların güdümüne sokulduğu, bir dinci faşist rejimin tüm acılarını yaşayacaktı. ABD için AKP'yi iktidarda tutmak, ülkemiz üzerindeki ve bölgemizdeki emellerinin gerçekleşmesi için sadece bir vasıta. Yakında Türk ordusundan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarının içten çökertilmesini sağlayacak CIA destekli pek çok operasyona şahit olacaksınız. Çözüm demokratik haklarımızı kullanarak gerçek bir Kemalist cephe oluşturmaktan geçiyor. İnşallah geç kalmamışızdır. Yargıya boyun eğdiremeyeceksiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yaşananları sanki yeniden yaşıyoruz. O devirde de iktidara gelmek ve iktidarlarını sürdürmek isteyen vezir ve sadrazamlar, Osmanlı İmparatorluğu'nu paramparça etmek isteyen emperyalist devletlerin dış desteğini inanılmaz tavizler vererek sağlamaya çalışırlardı. Necdet Sevinç bu mekanizmanın nasıl işlediğini şöyle anlatmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi olan Tanzimat devrinde devletle başı derde girip mahkemeye verilen her sergerde duruşmaya Rus, İngiliz veya Fransız sefaretine görevli bir ecnebi koluna takarak gelirdi. Eğer bu Avrupalılar tarafından mahkemeyi tehdide yeltenme çabası beraat veya takipsizlik kararının verilmesine kafi gelmezse ikinci duruşmadan önce Nazır Paşa veya Bakan makamında ziyaret edilirdi. Makamda ne olduğunu Ziya Paşa şöyle anlatır. Samatyalı Kasbar bugün siyah bir şapkayla ve yanında Rus tercümanıyla Hariciye Nazırı'nın yanına gelip üst yanındaki sandalyeye oturdu. Cebinden tütün kesesini çıkarıp cigaracığını yaktı. Dumanı Nazır Paşa'nın burnuna üfleyerek ayaklarını birbirinin üzerine attı. Sonrası malum. Ya Batı'nın baskılarına baş eğmeyen hakim sürgüne gönderilip yerine anlayışlı bir reis bey tayin edilecektir ya da sanığın suçlanmasına mesnet teşkil eden kanun iptal edilerek mesele çözümlenecektir. Tabii bu arada eğer şeref ve haysiyetinden taviz vermezse adliye nazırı da azledilecektir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından AKP'nin kapatılması için dava açıldığından beri yargıya adli kapitülasyonları da aşan dış müdahaleler giderek yoğunlaşırken bu müdahaleleri protesto etmekle görevli AKP hükümeti egemenliğine sahip hiçbir devletin hükümetine yaraşmayacak biçimde müdahalelerden memnuniyet duyduğunu belirtecek ve hatta teşvik edecek davranışlar sergilemektedir. 22 Mayıs 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesinin manşetinde haklı olarak şu yorum yer alıyordu. Kayıtsız şartsız Türk milletine ait olan egemenliği bile Avrupa Birliği'ne teslim eden BOP eş başkanlığı adı altında ABD'nin bölgedeki politikalarına hizmet eden AKP, Haçlı dostlarını yargıya karşı seferber etti. Hazırlayanları alınlarından öpme arzusu duyduğum 21 Mayıs 2008 tarihli Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisinin kamuoyuna açıklanması nedenlerinden biri de budur. İsmet Paşa sözlüklerde tek taraflı olarak imtiyazlar bahşetmek, teslim olmak, boyun eğmek şeklinde tarif edilen kapitülasyonlara ilişkin olarak hatıralarında şu açıklamayı yapmıştı. Biz hukukçu ve iktisatçı olmayan vatandaşlar kapitülasyon belası denilince memleketin yüzyıllardan beri mahkum edilmiş olduğu mali ve iktisadi kısıtlamaları anlar ve bunları kaldırmanın çok güç olacağını zannederdik. İşin içine girdikten sonra anladım ki asıl ehemmiyet verdikleri kapitülasyonların adli kısmıdır. Nitekim mali ve ticari hükümlerden dolayı fazla güçlük çıkarmaksızın kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ettirdik. Ama adli kısım üzerinde sonuna kadar direndiler. Bu direnişin ecnebilerin alacağı kararlara boyun eğmesi mümkün olmayan Mustafa Kemal'in iradesine çarparak eridiğini ve sonunda Türkiye'nin adli kapitülasyonlardan kurtarıldığını biliyoruz. Necdet Sevinç Ulema Çözmeliymiş, Tercüman Gazetesi 18 Kasım 2005. Mustafa Kemal şöyle diyordu. Bağımsızlık, gelecek, özgürlük, her şey adaletle mümkündür. Bu kadar esaslı bir noktada müdahaleleri asla kabul etmeyeceğiz. Efendiler, adil kapitülasyonlar gayet kuvvetli ve ateşli bir zincir halinde boynumuzdadır. Bunu şüphesiz atacağız. Bağımsızlığın temel direği olan adalet dağıtımında bir yabancı parmağı bulundurmayacağız. Yabancı parmağı yargının en önemli kurumlarının en mahrem yerlerine kadar uzanmıştır. Tüm yargı organlarımızın önceleri olduğu gibi Cumhuriyetimizin temel ilkelerini görevleri gereği hukuk yoluyla ve cesaretle korumaya devam edeceklerinden kuşku duymuyorum. Onurlu Türk milletinin hakimlerinden başka türlü davranış beklenemez. Telekulak çetesi mi, casusluk örgütü mü? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevimi yürütürken özel sohbetlerimiz sırasında vatansever emniyet görevlilerinin en çok yakınlıkları konuşuydu. Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen polisler örgütlenip emniyetimizin özellikle istihbarat ve atama işlerini yürüten şubelerini ele geçirdiler. Fethullah Gülen'i eleştiren ABD ve İsrail'in ülkemiz ve bölgemizdeki emellerinin gerçekleşmesinin önünde engel olarak gördükleri kişi ve kuruluşlarımızı izleyip edindikleri bilgileri ABD'ye servis yapıyorlar. Zamanın Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve arkadaşları hazırladıkları emniyetteki Fethullahçı örgütlenmeye ilişkin bir raporu bana da getirdiler. Bu raporda yazılanlar çok önemli. Konuyu takiple görevli tüm kişi ve kurumlara bu raporu derhal gönderin dedim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, zamanın İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'den 16 Temmuz 2001 tarihli yazı ile Fethullah Gülen ve grubu hakkında proje çalışma grubu oluşturulması için izin istemiş ve gerekli izni de almıştır. Sonradan olanları Adil Serdar Saçan aynı makama yazdığı kişiye özel 10 Temmuz 2002 tarihli yazıda şöyle açıklığa kavuşturuyor. Fethullah Gülen grubunun emniyet içindeki etkinliği özellikle İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı'nın teknik takim birimlerinde odaklanmaktadır. Bu nedenle ilgili birimlerden habersiz dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunulması başlangıçta planlanmış ancak 30 Ekim 2001 tarihli ekle sunulan talimatnaminin 8. maddesinin H ve I bentlerine göre bu birimlerden habersiz yargı kararı da olsa teknik takip ya da izleme faaliyetlerinin yapılması imkansız hale getirilmiştir. Bu talimatnamenin de esasen bu grubun girişimleriyle çıkartıldığı kanaati tarafımızda mevcuttur. Yazının fotokopisi için 1 Haziran 2008 tarihli Aydınlık Dergisi'ne bakınız. Bu arada sicil amirlerinden İstanbul Valisi Erol Çakır'ın orta not verip 15 Aralık 2001 tarihinde siciline emniyetteki hizipleşme içinde irticai akımlara, Fethullah'a yakın, dikkat edilmedildir notunu düştüğü Ramazan Akyürek emniyet istihbarat şubesinin başına getirildi ve halen de bu görevi yürütmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları 5271 sayılı ve 4 Aralık 2004 tarihli yeni ceza muhakemesi kanununu biz çıkardık. Artık hakim kararı olmadan telefon dinlemek ve teknik takip yapmak olanaksız diyorlar. Ancak 3 Temmuz 2005 gün ve 5397 sayılı yasa ile polis vazife ve selahiyet kanununun ek 7. maddesine hakim kararı ve yazılı emirler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlerince yerine getirilir. Ve 4 Mayıs 2007 gün ve 5651 sayılı yasa ile oluşturulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Başbakan tarafından atama yapılır hükümleri kondu. Başbakan tarafından İletişim Daire Başkanlığı'na atanan Fethi Şimşek şu açıklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesi 31 Mayıs 2008. Dinleme süreleri zaten mahkeme kararı ile belirleniyor. Biz bu sürelere uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Arkasından da teknik kısmı havale ediyoruz. Dinlemeyi teknik kısım yapıyor. Yasaya aykırı izleme ve dinlemeleri denetleme imkanımız yok. Biz zaten içeriğine de bakmayız çünkü burada dinleme yapılmıyor. Hangi görevlilerin bu dinleme işini yaptığını da bilemeyiz. Biz emniyet, jandarma veya MİT'e aidiyet numaralarını bildiririz. Bundan sonraki sorumluluk istihbarat birimlerine aittir. Çeker, tepelendirir, siler. Suç oluşturan konuşma içeriklerinde savcının önüne bir dosya halinde koyar. Kriptolara başkan olarak benim ulaşmam bile mümkün değildir. 1 Haziran 2008 tarihli Milliyet Gazetesi'ne yayımlanan bir haberse şöyle. Türkiye'de herkesin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izlendiği ortaya çıktı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in talebi üzerine Türkiye genelinde iletişim araçlarıyla yapılan tüm görüşme trafiğinin emniyete iletilmesine 25 Nisan 2007 tarihinde karar verildiği anlaşıldı. İstihbarat çalışmaları için stratejik öneme haiz Telekom'un neden yabancılara yok fiyatına peşkeş çekildiğini artık herkes biliyor. Yunanistan Başbakanı'nı Genelkurmay Başkanı dinleyip casusluk faaliyetleri yaptığı ortaya çıkan Vodafone cep telefonu şirketinin telsimi almasına da izin verildi. Yasaları ihlal ederek teknik izleme ve telefon dinlemesi yaptıranların aklanmak için sahte belge edinebilecekleri adresler artık bellidir. Parti kapatma nedenleri. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Komünist Partisi'nin kapatılması ile ilgili 17 Ağustos 1956 tarihli kararında ilke olarak parti kapatma davalarında hangi delillerin esas tutulacağını şu şekilde belirlemiştir. Anayasaya aykırı maksatların ispatı için en önemli delil anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına göre partinin gayeleridir. Mezkûr hüküm önleyici karakterine uygun olarak bu hususta önemsiz uzak gayeler arasında bir tefrik yapmamaktadır. Önemli olan sadece bir partinin gayelerine göre hür demokratik ana nizama zarar vermek veya onu bertaraf etmek maksadının olup olmadığıdır. Gayelerinden bu maksat hali hazırda ispat edilebiliyorsa, onun düşüncelerine göre bu maksadın başarıya erişeceği veya erişmesi lazım gelen zamanın hukuki bir önemi yoktur. Kanun vazığının maksadı, anayasanın devamı müddetince hür demokratik ana nizamı zedeleyecek hiçbir partinin inkişafına müsaade etmemektir. Bir partinin hedefleri kaideten şunlardan anlaşılır. Programından ve diğer parti makamlarının açıklamalarından, partinin siyasi ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış muharrirlerin yazılarından, ileri gelen görevlilerinin sözlerinden, partinin içinde kullanılan eğitim ve propaganda vasıtalarından ve bunlardan başka parti tarafından çıkarılan veya onun nüfuzu altında bulunan gazete ve mecmualarından bu çıkarılır. Parti organlarının ve taraftarlarının tutumları maksadın tespiti hususunda netice çıkarmaya imkan verebilir. Bütün gayelerin yazılı olması veya herhangi bir surette tespit edilmiş bulunması anlamında maksadın yazılı delillere dayanması şeklinde anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında bir hüküm yoktur. Bir partinin anayasaya aykırı maksatlarının hiçbir zaman açıkça ilan edilmediği bilinen bir keyfiyettir. Geçen 10 yılın siyasi tecrübeleri bir partinin kullandığı siyasi vasıtaların şeklinden, hareketlerinin tarzından, onun hakiki maksadını anlamak ve sahte olanları ayırt etmek için kafi derecede bilgi vermiştir. Demokratik ülkelerde açılan bütün parti kapatma davalarında bu ilkeler göz önünde tutulmuştur. Son günlerde Avrupa ülkelerinde görülmekte olan iki parti kapatma davasına değinmek istiyorum. Belçika'da aşırı Front National, Milliyetçi Cephe Partisi, kapatılması istemiyle mahkemede, ayrıca partinin başkanı için bir yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki bu parti silaha mı başvurmuş, terör mü yaratmış? Hayır, gerekçe fikir ve düşünce hürriyeti sınırsız değildir. Emin Çölaşan Hürriyet Gazetesi, 22 Haziran 2006. İspanyol polisi 4 Ekim 2007 tarihinde Bask bölgesini İspanya'dan koparmak isteyen ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın siyasal kolu olan Henry Batasuna Partisi'nin 22 üye ve yöneticisini Segura kasabasına bir toplantıyı basarak tutukladı. ETA'nın siyasi kolu önce Henry Batasuna adıyla kuruldu, yasaklandı. Euskal Herriorak adıyla sahneye çıktı, kapatıldı. Sosyalista Abertzaleak adıyla yeniden kuruldu, kapatıldı. Esker Abertzaleak adıyla tekrar örgütlendi, kapatıldı. Aukera Guztiak adıyla denendi, kapatıldı. Son kez 2001'de Batasuna adıyla örgütlendi. O da 2003'te yine yargı kararıyla kapatıldı ve tüm yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. Nedeni terör örgütüne açıkça kınamamak ve terörist diye nitelememek. Avrupa Parlamentosu görüşlerini aktarmak isteyen Batasuna temsilcilerini binaya sokmadı. Bizimkiler şeref konuğu olarak ağırlanıyor. Ama aynı Avrupa Parlamentosu Türkiye'de 40 bin canın bir numaralı sorumlusu için Kürtlerin lideri diyen örgütün siyasi uzantısının önde gelen ismine Sakharov ödülü verdi. Erdal Şapak, İspanya AB Türkiye, Sabah Gazetesi 6 Ekim 2007. Demokrasilerde parti kapatılmaz diyenler ya ülkemizi parçalamak isteyen kuruluş ve devletlerin işbirlikçisidir ya da cahil.